Ayrım 10.
Düzenli biçimde bedensel acılar ve zevklerin şuuruna varırız ama duyusal algılamada duyu etkenlerimizin duyusal olmayan algılamalarının da farkındayızdır. Göz tarafından sağlanan görsel verilerin şuurunda olmanın yanı sıra, örneğin çok daha az canlı da olsa gözler vasıtasıyla gördüğümüz olgusunun, eller vasıtasıyla dokunduğumuz olgusunun da şuurundayızdır. Buna göre hafıza ve bedenlerimizi kavrayışlar yoluyla zaten duyusal olmayan algılamalarının verilerinin düzenli bir biçimde şuurundayızdır. Dahası duyusal verilerin genelde şuur tarafından en net ve düzenli biçimde aydınlatılanlar olmasının sebebi, daha önce belirtildiği gibi bu verilerin kişinin kendi psişesi ve bedeni dışındaki şeylerin duyusal olmayan algılamalarıyla tezat biçimde genelde psişeye en büyük yoğunlukla sunuluyor olmasıdır. En büyük yoğunluğun göreli bir mesele olduğu aşikardır. Eğer psişe kendini bedensel duyu sisteminden ayrı durumda bulursa, o zaman duyusal olmayan biçimde kavranan verilerin çok daha fazlası, duyusal veriler tarafından artık engellenemediklerinden şuura daha düzenli yükselebilirler. Buna göre telepatik ve duru görü algılamalarının da şimdi hatıralar ve bedensel duyusal algılamalarla ilişkili olan cinsteki netlik ve düzenle şuuruna varılabilir. Bir psişenin kendi biyolojik bedeninden ayrı mevcut olabileceği ve bu mevcudiyetin diğer şeylerin kavramalarını ve hatta düzenli şuurlu algılamalar olarak sonuçlanabilen şu duyusal olmayan kavramları da içermesi sağlandığını varsaydığımızda, ikinci bir soru ise şöyle olabilir. Dezenkarne bir psişe fiil işleyebilecek, düşüncelerini ve duygularını ifade etmek için diğerleriyle iletişim kurabilecek midir, yoksa ebedi bir başarısızlıkla mı lanetlenmiştir? Algılamanın olasılığı hakkındaki soruların sıklıkla duyumculuğu, sadece fiziksel duyu organları yoluyla algılayabildiğimiz doktrini gerektirmesi gibi şimdiki sorular da motorizmi, psişenin dünya üstünde ancak kendi motor sistemi, beyni bedenin kaslarına bağlayan sinir sistemi vasıtasıyla fiil işleyebileceği doktrini akla getirmektedir. Bu soruya verilecek cevaptaki ilk öğe bir deneyim vesilesinin her şeyden önce bir deneyim öznesi olmasına karşın, ikinci olarak diğerlerinin deneyimine göre bir nesne olduğu olgusu tarafından sağlanır. İlk olarak bir öznedir, diğerlerinin deneyimleri ona nakledilmiştir. Hemen sonra bir nesnedir, kendini diğerlerine nakleder. Bir özne olarak mevcudiyeti modunda olmak, kavramaktır. Bir nesne olarak mevcudiyeti modunda olmak, kavranmaktır. Kavranmak etkili bir neden olmaktır. Buna göre bu felsefe içinde psişenin mevcut olabileceğini ama algılayamayacağını söylemek anlamsız olacağından, mevcut olabileceğini ama fiil işleyemeyeceğini söylemek de anlamsız olacaktır. Neyin üstünde fiil işleyebileceği açısından psişenin artık teşkilat bakımından sadece kas motor sistemi üzerinde fiil işleme kapasitede olmadığı, ülserlerden, plasebo etkisinden, bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerden tutun da stigmataya kadar psikosomatik veya psikojenik olarak adlandırılan çeşitli etkiler tarafından deneysel biçimde gösterilmiştir. Dahası ifadeci PSI'nin çeşitli tiplerinden elde edilen kanıtlar, psişenin diğer deneyimler, diğer insan deneyimleri ve normalde fiziksel nesneler diye söz ettiğimiz şu deneyim salkımlarını da içeren daha düşük seviyeli deneyim tipleri de üzerinde uzaktan tesir uygulayabileceğini önermektedir. Bu deneysel fark, aksiyon ve algılamanın bir nedensel ilişkinin sadece iki yüzü olduğuna dair Whitehead'ci teoriyle de uyumludur. Eğer uzaktaki diğerleri de dahil bütün diğerleri tarafından kavranıyorsam, o zaman tanım gereği uzaktaki diğerleri de dahil bütün diğerleri üzerinde etki uygulayabilirim. Ancak nedenselliği kavranma biçiminde tartışmak, sanki etken, pasif ve seçici olmayan gibiymiş havasını bir psişe, orada kavranmak için bulunarak ister istemez fiil işler ve uygulanan nedenselliğin mizacı etkenden ziyade kavrayıcılara bağlıdır gibi yaratmaktadır. Ancak Whitehead'in kastettiği bu değildir. Şu anki deneyim vesilesi geleceğe aktif biçimde tesir eder. Whitehead kendini yeni bir aşkın olguya fırlatan geçmişi nabız gibi atan duygusundan söz eder. Dahası bu kendini fırlatış seçicidir. Bütün deneyim vesilelerini karakterize eden sezinleme insan deneyiminde şuura yükselir. Deneysel olarak gerçekten de seçici etkenlik için kapasiteye sahibizdir. Birini kıpırdatmazken diğer kolumuzu hareket ettirebiliriz. Birini ısıtmazken diğer elimizi psikosomatik olarak ısıtırız. Bazı insanlar yan yana iki kibrit çöpünden birini oynatmaksızın diğerini hareket ettirebilirler. Ve düşünce aktarımını uygulayan insanlar bunu birçok kişi tarafından ayırt etmeden alınacak genel bir yayın yapmaktan ziyade belirli bir kişiye yöneltebilirler. Yani sırf mevcut olmakla gelecek dünyamız üzerindeki her şey üstünde genel, kapsayıcı bir tesirin yanı sıra, bu dünyanın üstündeki şuurlu veya şuur dışı biçimde belirli enerji biçimleri yönelttiğimiz kısımlar üzerinde daha odaklanmış etkilere sahibizdir. Dezenkarne bir halde kendimizi içinde bulduğumuz ortam her ne olursa olsun bu tip seçici etkenliği uygulayabileceğimizi tahayyül edebiliriz. İnsan psişelerinin kendi fiziksel biyolojik bedenlerden ayrı mevcut olma kapasiteleri kavranabilir ise ve bu mevcudiyet düzenli bazda şuurlu algılamalara sahip olmak ve seçici biçimde fiil işlemeyi içeriyorsa son soru şöyle olabilirdi. Bu hayatta kalma kapasitesinin bütün birleşik bireylerin baskın üyeleri tarafından sahip olunmadığını varsayarsak, neden insan psişesi buna sahiptir? Bu soru Whitehead'in pozisyonunun iki özelliği sebebiyle meydana çıkar. İlki bu dualist olmayan evrimci felsefede insan psişeleri amip gibi en ilkel hayvanların psişeleri de dahil, cins olarak hayvan psişesinden farklı cinse değildir. Ve bir amipin psişesi aslında virüslerin, makromoleküllerin, sıradan moleküller ve atomların birliğini izah eden şeyden ontolojik olarak farklı değildir. Bunların hepsi deneyim vesilelerinin zamansız topluluklarıdırlar. İkincisi, bu felsefe doğaüstücüden ziyade doğacıdır. Teizmin bir biçimini içermesine karşın bu doğacı bir teizmdir. Panenteizm. Öyle ki buna göre Tanrı normal nedensel süreçleri arada bir sekteye uğratamaz ve dolayısıyla normalde imkansız olan bir şeyin oluşmasına tek yanlı sebep olamaz. Doğaüstücülüğün bu reddi kartezyenci dualizmden sakınılması gerekliliğinin bir sebebidir. Tanrı Descartes, Malebranche, Reid ve diğer doğaüstücü dualistlerin düşünüşlerinin aksine benzemezlerin iletişim kurmasına veya birbirlerine paralel işlemesine sebep olamaz. Aynı şekilde Tanrı, insanın eğer bedenin bunu yapacak kapasitesi yoksa, bedeninden ayrı hayatta kalmasına sebep olamaz. Tanrı'nın gücünün mantıken imkansız olanı yapma gücünü içerdiğine dair genel kabul, metafizik olarak imkansız olana genişlemiştir. Bu iki nokta ve önceki tartışma, felsefesinin insan ruhunun hayatta kalışı sorusunda nötr olduğuna dair Whitehead'in ibaresi üstüne bir yorum olarak ele alınabilir. Bu nötrlük bir yandan kendi insan ruhu tarifinin materyalist eş koşmacı tarife benzemez biçimde ruhun devamını imkansız kılmadığı ve öte yandan tanımın bu hayatta kalışı şart kılmadığı anlamına gelir. Whitehead psişik araştırmaya açık bir imada bulunarak sorun hakkında güvenilirliği sağlanmış dinsel ya da diğer daha özel kanıtlar üzerinde karar verilmelidir önerisinde bulunmuştur. Dipnot. Bu cümle henüz Whitehead'in iki kutuplu deneyim vesileleri ontolojisi tam olarak gelişmemişken, oluşan dinde yer aldığından bazen fiziksel vesileler ve zihinsel vesilelerden söz eder. Son yapıtlarından biri olan fikirlerin macerasında, önemli bir anlamda ruhun mevcudiyeti, bedensel organizasyon üstündeki tam bağımsızlığından azat edilebilir diyerek, bu konudaki tavrının hayatta kalma olasılığını sağladığına inancını tekrar bildirmiştir. Kanıtların güvenilirliği sorunu bu makalenin kapsamının ötesindedir ama insan ruhunun neden hayatta kalma kapasitesine yegane biçimde sahip olduğuna dair bir öneri birazdan açıklanacaktır. Bu öneri bedenden ayrı hayatta kalma kapasitesinin sembolik dil gibi diğer kapasiteler tarzında evrimsel süreçte meydana çıkan bir kapasite olabileceğidir. Derecede farklılık aslında cinste farklılık haline gelebilir. Whitehead, sembolik dil için insan kapasitesinin ortaya çıkmasının da bu türde olduğunu önerir. Bu farkın bir veçesi Whitehead'in hayatta kalma görüşü hakkındaki başka bir bağlamdaki ibaresinde önerilmiştir. Bir hayvan organizmasının az çok kişiliği vardır. Bu sırf bir ruha sahip olmak veya olmamak sorusu değildir. Soru şudur, varsa ne kadar? Bu yukarıda ifadeci PSI ile ilgili bölümde sunulan öneride John Cobb tarafından geliştirilen fikirdir. Daha düşük hayvanlarda psişenin enerjisi bedensel organizmanın bakımına korunmasına vakfolmuştur. Daha yüksek hayvanlarda bile psişenin otonom faaliyetleri için kullanılacak muhtemelen çok az artık psişik enerjisi vardır. Ancak insanlarda artık psişik enerjideki büyük artış iki öğeyi içeren Cobb'un psişenin otonom gelişimi dediği şeye izin verebilir. Birincisi ruhun hayatının bireysel anları açısından deneyimin yoğunluğu veya zenginliği yönündeki hedefi, ruhun kendisine hemen yarar sağlayan ama organizmanın bütünü için sonuçlarından bağımsız, ödüllendirici olan yollarla gerçekleştirmesine yol açar. İkincisi, arkadan gelen vesileler başarılarını kendinden önce gelenlerin üstünde kurarlar. Buna göre diğer hayvanlarda baskın deneyim vesileleri aslen bedenden gelen tesirlere cevap verirler ve bu baskın vesilelerin amaçları aslen bedenin esenliğine doğru yönelmiştir. Bir dereceye kadar bir ruh vardır. Çünkü her bir baskın vesile kendinden hemen önceki baskın vesilelere de cevap verir. Ancak hayvan psişesi organizmanın esenliği bir yana bırakılırsa çok az amaca sahiptir. Bu yüzden zaman boyunca güçlü bir bireysellik izi yoktur. Her bir baskın vesile kendi geçmişine cevap vermekten ziyade kendi bedenine cevap verir. Goriller ve yunuslar gibi bazı daha yüksek hayvanlarda şüphesiz kalıcı bireysellik anlamında daha fazla ruh vardır. Ana vurgulamanın belirleyici biçimde zıtlaşması sadece insanlardaymış gibi görünmektedir. Öyle ki nispeten bedensel esenlikten bağımsız veya hatta bazen buna tam zıt olan psişenin hedefleri bedenin ihtiyaçları kadar önemli hale gelebilir. Bu hedefler öylesine önemli hale gelebilir ki bedeni ihmal etme, hatta onu tehlikeye atma veya bilerek yok etme noktasına kadar onların peşine takılırız. Kısaca insanlar açıktır ki öteki hayvanlardan çok daha fazla ruha sahiptir. Her bir baskın deneyim vesilesi çok daha fazla güce sahiptir ve baskın vesile dizileri zaman boyunca çok daha güçlü biçimde birbirleriyle bağlanırlar. İnsan ruhunun bu iki katlı yeganeliği yani dünyalar arasında, insan ruhunun artık onu ilk başta mevcut hale getirmek için şart olan bağlamdan, insan bedeninden ayrı hayatta kalma kapasitesine sahip olduğu anlamına gelebilir. Son şart tarafından ortaya konan nokta bu doğacı, evrimci görüşte hayati bir parçadır. Reddedilen gnostik dualizmdir. Bununla insan benzeri ruhların uzun bir evrimsel süreçten ayrı, Tanrı tarafından doğrudan yaratılabileceği, veya bir ya da Brahman'dan sadır olduğu fikrini kastediyorum. Bu görüş bunun yerine adım adım bir evrimsel sürecin yüksek seviyeli güçlerle bireyler yaratmanın tek yolu olduğunu varsayar. Canlı hücreler doğrudan yaratılmazlar. Organellerin mevcudiyetini gerektirirler. Onlar da makromoleküllerin mevcudiyetini vesaire, psişenin ortaya çıkışı, nöronlardan oluşmuş bir merkezi sinir sistemi mevcudiyetini gerektirir. Çok düşük dereceli gerçek vesilelerin ilk başlangıç kaosunda veya hiçlikten yaratılması bir kenara dursun, demir ve silikon atomlarından da yapay zeka hakkında yazan bazılarının varsaydıkları gibi doğrudan yaratılamazdı. Bu felsefe modern düşünce ile ikincisi insan benzeri bir aklın ilk kez ancak sadece dereceli evrimsel bir süreç tarafından üretilmiş olabilecek insan benzeri bir bedenin sağladığı cinsten bir ortamda ortaya çıkmış olabileceğinde ısrar etmesi yönünden aynı fikirdedir. Ancak bu postmodern felsefe insan zihninin bir kez yeterince biçimlendikten sonra yeni bir ortamda hayatta kalmak için ortaya çıkacak gücü geliştirmiş olabileceğini önermesiyle farklılık gösterir. Bu benim temel sınırlayıcı prensip 3A ile ultra devrimci olmayan parapsikoloji bölümünde belirttiğim açıklamasıdır. Önsel biçimde dışlanmadıklarından dolayı ölümden sonra postmortem hayatın ve ölümden önce premortem beden dışı deneyimin realitesi deneysel bir soru haline gelir. Buraya kadar olan kısmın özeti. Alıcı ve ifadeci PS'nin realitesine inanan parapsikoloji filozoflarınca edinilen tutulucu ve devrimci tavırların her ikisinde de gerçek ve değer öğeleri olduğunu önerdim. Tutucu tavırla aynı çizgide tekrarlanabilir deneyleri hedeflemenin, deneysel ve kendiliğinden PS'nin bu iki PS'yi tipinde işe dahil olan dinamiğin farklı olabileceği olasılığına ve PS'yi de onu özellikle şuurlu alıcı PS'yi ve belirgin ifadeci PS'yi istek üzerine üretme, en azından bunu hedef olarak amaçlayan ruhsal disiplinlerden ayrı olarak çabalarında sonsuza kadar başarısızlığa sebep olacak bir şeyin varlığı olasılığına açık kalırken, dinamiğini anlamayı amaçlamanın doğru olduğuna inanıyorum. Tutucu tavrın en önemli kısmı PS'yi veya normal ötesi fenomeni anlamak için gereken ilkeler ile normal bilim ve gündelik deneyim fenomenini anlamak için gereken ilkeler arasındaki güçlü çatışmanın üstesinden gelme arzusudur. Ancak bu arzuyu yerine getirme yolu önerdiğim gibi nedensel hipotezlerden, özellikle de uzaktan nedensel tesir hipotezinden vazgeçmeyi hedeflemeyi veya PSI fenomenini son modern bilimin kendi ötesindeki çağdaş noktanın postmodern bir dünya görüşüne, kuantum fiziğine doğru olan yanı da dahil, sözcükleriyle izah etmeyi amaçlamak değildir. Daha ziyade modern dünya görüşünün gündelik hayatın varsayımları ve dolayısıyla normal bilimin tahminleri açısından da yeterli olmadığını kabul ederek her ikisini de sağlayan postmodern bir dünya görüşünü bu devrimci tavır içine temel şarttır, yaratarak veya benimseyerek söz konusu gerilimi aşabiliriz. Nihayet Whitehead'in felsefesinin özellikle parapsikolojik fenomenin farkında olan bir kişi tarafından yorumlandığında bize bu yönde uzun bir yol aldırdığını ve de modern dünya görüşünde bilim ve gündelik hayatın sabit ortak tahminlerine izin vermek için yapılacak gerekli revizyonların PSI'nin realitesine de izin vereceğini göstermeyi amaçladım. Whitehead'in felsefesi zamansal süreci nihai olarak ele alarak retro nedensellikle ilgili olduğundan gerçek prekognisyona izin vermez. Ama bu bir zayıflık değildir. Çünkü bu fikir Whitehead'in felsefesine ayrıyken de kavranmaz gibi görünebilir. Çünkü söz konusu fenomen için alternatif izahlar mevcuttur. Anlaşılabilir olmasının ötesinde bu pozisyonun sağladığı bir kazanç da parapsikolojinin bu şekilde ultra devrimci bir tehditten ziyade sadece devrimci bir pozda görüldüğünde daha çok filozof ve bilimcinin bunu mantıklı bir biçimde inceleyebilecek olmalarıdır. Kitabın başından buraya kadar olan bölüm için referanslar. Allison P. 1978 Experimental Parapsychology as a Rejected Science In Arvalis Edition, On the Margins of Science, The Social Construction of Rejected Knowledge, sayfa 271-291, Kiel, İngiltere University of Kiel. Armstrong D.M., 1968, A Materialist Theory of Mind, Londra, Routledge and Kegan-Paul. Back B.P.H., 1957, Whitehead, A New Appraisal, in E.G. Garrett, at Beyond the Five Senses, sayfa 279-297, Philadelphia, J.B. Lippincott. Beloff, J. 1962, The Existence of Mind, Londra, McGibbon and Key. Beloff, J. 1975, Review of Psychic Exploration, A Challenge for Science by E.D. Mitchell, et al., J. White, ed. Journal of the American Society for Physical Research, 69-361-66. Bergson, H. 1911, Creative Evolution, A. Mitchell Çevirmen, New York, Henry Holt. Bergson, H. 1965, Duration and Simultaneity with Reference to Einstein's Theory, L. Jacobson, Chevrolet, Indianapolis, in Boobs Merrill. Broad, S. E. 1986, The Limits of Influence, Psychokinesis and the Philosophy of Science, New York, Routledge and Kegan-Paul. Breyer, B. 1974, Precognition and the Philosophy of Science, New York, Humanities Press. Broad, C.D. 1969, Religion, Philosophy and Physical Research, New York, Humanities Press. Campbell, K. 1984, Body and Mind, Notre Dame in University of Notre Dame Press. Cope, J.B. Joyner, 1967, The Structure of Christian Existence, Philadelphia, Westminster Press. Copleston, F.C., 1960, A History of Philosophy, Cilt 4, Descartes to Leibniz, Londra, Burns, Oates. Dalton, G.F., 1961, The Problem of Precognition, Comments on V.G. Rawls' Paper on Precognition, Journal of the Society for Physical Research, 41-183. Dukas, C.J., 1961, A Critical Examination of the Belief in a Life After Death, Springfield, I.L., Charles C. Thomas. Easley, B., 1980, Witch Hunting, Magic and the New Philosophy, An Introduction to the Debates of the Scientific Revolution, 1450-1750, Atlantic Highlands, New Jersey, Humanities Press. Eisenbach, J., 1967, The World of Ted Sirius, New York, Morrow. Eisenbach, J., 1982, The Paranormal for Knowledge, Problems and Perplexities, New York, Human Sciences Press. Eisenbach, J., 1983, Parapsychology and the Unconscious, Berkeley, CA, North Atlantic Books. Eslick, L., 1983, From the World to God, The Cosmological Argument, The Modern Schoolman, 60-145-169. Eslick, L., 1987, Bergson and Whitehead and Physical Research, In A.C. Papanikolaou and P.A.Y. Gunther Eds, Bergson and Modern Thought, Towards a Unified Science, sayfa 353-368, New York, Harvard Academic. Fagel H., 1960, Mind, Body, Not a Pseudo-Problem, in S. Hook Ed, Dimensions of Mind, sayfa 24-36, New York, New York, University Press. Griffin D.R., 1976, God, Power and Evil, A Process Theodicy, Philadelphia, Westminster Press. Griffin D.R., 1986, Introduction, Time and the Fallacy of Misplaced Concreteness. In D.R. Griffin, Physics and the Ultimate Significance of Time, Bohm, Prigogine and Process Philosophy, sayfa 148, Albany State University of New York Press. Griffin D.R., 1988, God and Religion in the Postmodern World, Albany State University of New York Press. Griffin D.R., 1989, Introduction, Archetypal Psychology and Process Theology, Complementary Postmodern Movements, in D.R. Griffin. Archetypal Process, Self and Divine Invited, Jung and Hillman, sayfa 176, Evanston, Northwestern University Press. Griffin D.R., 1989, Postmodern Theology and A Theology, A Response to Mark C. Taylor, in D.R. Griffin, W.A. Birdsley and J. Holland. Varieties of Postmodern Theology, sayfa 29-61, Albany State University of New York Press. Griffin, D.R., 1991, Evil Revisited, Responses and Reconsiderations, Albany State University of New York Press. Griffin, D.R. and Smith, H., 1989, Primordial Truth and Postmodern Theology, Albany State University of New York Press. Harrelson E., 1980, Confirmation of the Percipient Order Effect in a Plethysmographic Study of ESP, Journal of Parapsychology, 4, 105-124. Hartson C., 1970, Creative Synthesis and Philosophic Method, LaSalle, Illinois Open Court. Heaney, J.J., 1984, The Sacred and the Psychic, Parapsychology and Christian Technology, Ramsey, New Jersey, Police Press. Hooper, S.E., 1944, Telepathy in the Light of Whitehead's Philosophy, Hibbert Journal, 42, 248-253. Jacob, J.R., 1978, Robert Boyle and the English Revolution, New York, Bert Franklin. Claren, E.M., 1977, Religious Origins of Modern Science, Belief in Creation in 7th Century Thought, Grand Rapids, Miami, William B. Erdmans. Kors, A.C. and Peters E., 1972, Witchcraft in Europe, 1100-1700, Philadelphia, University of Pennsylvania Press. Kurtz P., 1981, Is Parapsychology a Science? In K. Fraser, Paranormal Borderlands of Science, sayfa 523, Buffalo, New York, Prometheus Books. Lenoble R., 1943, Mersenne ou la Naissance du Mécanisme, Paris, Libraire Philosophique, Gevrin. Lorimer D., 1984, Survival, Body, Mind and Death in the Light of Psychic Experience, Londra, Routledge and Kegan-Paul. Mackenzie B. and Mackenzie S. L., 1980, Whence the Enchanted Boundary, Sources and Significance of the Parapsychological Tradition, Journal of Parapsychology, 44, sayfa 125-166.